Ayrım 26. Sayfa 318. Evin ön tarafında daha yakın bir ışık yandı. Parantez, mutfaktı burası. Sonra oturma odasının lambası, sonra ön holdeki ve en sonunda da kapının önündeki lamba yakıldı. Işıkların ilerlemesini tıpkı beton duvara yaslanmış, son sigarasını içen bir adamın kurşuna dizme mangasının uygun adım gelişini izlemesi gibi izledim. Yine de o an bile formülü motoru sessizliğe gömülüp kapılar gıcırdarken ve Hilly Brutal'ın ayaklarının altında çakıl taşları çıtırdarken bile hala artık çok geç olduğunu kavrayamamıştım. John kalkmış beni de çekiyordu. Soluk ışıkta yüzü canlı ve hevesli görünüyordu. Neden olmasın diye düşündüğümü hatırlıyorum. Neden hevesli görünmesin ki? O bir budala. Brutal ile Harry kamyonetin arkasında fırtınaya yakalanmış iki çocuk gibi omuz omuza durmuşlardı. Her ikisinin de en az benim kadar korkmuş, huzursuz ve kafaları karışmış bir halde olduklarını fark ettim. Bu benim kendimi daha da kötü hissetmeme neden oldu. John indi. Onun için bu işi atlamaktan çok ufak bir adım atmak gibiydi. Ben de bacaklarım tutulmuş, sızlar içinde onu izledim. Eğer kolumdan yakalamasaydı çakıl taşlarının üzerine serilecektim. Brutal tıslar gibi bir sesle "Bu bir hataydı," dedi. "Aman Tanrım, Paul, ne düşünüyorduk ki biz?" "Artık çok geç," dedim. Kafiyi karşısından ittim. O doysallıkla gidip Harry'nin yanında durdu. Sonra sanki gezmeye çıkmışız gibi Brutal'ı kolundan tutarak ışığın yandığı kapıya doğru yöneldim. "Bırak da ben konuşayım, tamam mı?" "Olur," dedi Brutal. "Şimdi anlayabildiğim tek şey bu hemen hemen." Omzumun üzerinden arkama baktım. "Harry, ben çağırana dek onunla kamyonetin yanında bekle. Ben hazır oluncaya kadar Morris'un onu görmesini istemiyorum." Yalnız ben asla hazır olamayacaktım. Artık biliyordum bunu. Brutal ön kapının basamaklarına erişmiştik ki kapı pirinç tokmağı sarsılıp kapıya vurulmasına neden olacak kadar şiddetli bir hareketle açıldı. Hal Morris, mavi pijama pantolonu, baskılı bir tişörtle kır saçları yumak yumak kalkmış karşımızda duruyordu. Mesleği süresince 1000 tane düşman edinmiş bir adamdı ve bunun farkındaydı. Sağ elinde olağanüstü uzun namlusu tam da yere yöneltilmemiş bir tabanca vardı. Hep şöminenin üzerinde dururdu bu. Ned Bunta spesiyal olarak bilinen türden bir tabancaydı. Büyük babasına aitti ve o sırada da parantez. Bunu görünce içim daha da fena oldu. Emniyeti açıktı. "Sabahın 2:30'unda kim var orada?" diye sordu. Sesinde hiçbir korku sezinlemedim ve en azından o sırada titremesi geçmişti. Tabancayı tutan eli taş gibi sertti. "Bana cevap verin, yoksa..." Namlu yükselmeye başladı. "Dur müdürüm." Brutal avuçları dışa dönük ellerini müdüre doğru kaldırdı. Sesinin öyle çıktığını hiç duymamıştım. Sanki her nasılsa Morris'un ellerini terk eden titremeler Bruce Oval'un boğazına yerleşmiş gibiydi. "Biziz Paul ve ben, biziz." Eşikteki ışığın yüzünü iyice aydınlatabilmesi için ilk basamağa çıktı. Ben de ona katıldım. Hal Morris bir ona bir bana baktı. Öfkeli kararlılığı yerini şaşkınlığa bırakmıştı. "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "Yalnızca sabahın körü değil, aynı zamanda da nöbettesiniz. Öyle olduğunuzu biliyorum. Nöbetçi zergesi atölyemin duvarında asılı. Peki ne oluyor da? Aman Tanrım, ayaklanma filan değil mi?" Yine ikimize baktı. Bakışları daha da keskinleşmişti. "O kamyonette başka kim var?" "Bırak ben konuşayım." Brutal'a böyle demiştim. Ama şimdi zamanı geldiğinde ağzımı bile açamıyordum. O gün işe giderken oraya vardığımızda neler söyleyeceğimi dikkatle planlamıştım. Çok da çılgınca şeyler olmadığını düşünüyordum. Normal değil tabii. Bu olayda hiçbir şey normal değildi. Ama belki de kapıdan girmemizi sağlayacak ve bize bir şans verdirecek kadar normale yakın. John'a bir şans verdirecek kadar. Ancak şimdi dikkatle prova ettiğim bütün sözlerim o kargaşa içinde yitip gitmişlerdi. Düşünceler ve görüntüler. Delin yanışı, farenin ölüşü, tutun elektriklerinin kucağında sıçrayıp pişmiş hindi olduğunu aykırması. Tıpkı bir hortuma tutulmuş kumlar gibi başımın içinde dönüp duruyordu. Dünyada iyilik olduğuna, hepsinin de şu veya bu biçimde sevgi dolu bir tanrıdan kaynaklandığına inanırım. Ama bir de bütün yaşamım boyunca dua ettiğim tanrı kadar gerçek bir başka gücün var olduğuna ve bilinçli olarak bütün yaptıklarımızı boşa çıkarmaya uğraştığına da inanırım. Şeytan değil, şeytanı demek istemiyorum. Parantez, gerçi onun da varlığına inanıyorum. Ama bir tür uyumsuzluk zebanisine, yaşlı bir adam piposunu yakmaya çalışırken kendi kendini tutuşturduğunda ya da çok sevilen bir bebek ilk Noel oyuncağını ağzına atıp boğulduğunda neşeyle gülen aptal ve yaramaz bir varlığa inanırım. Court Mountain'dan Georgia Pines'a kadar bu konuda düşünecek çok zamanım oldu. Ve o gece bu gücün üzerimizde çalıştığına, bilsiz gibi her yeri kaplayıp John Coffey'i Melinda Morris'tan uzak tutmaya çalıştığına inanıyorum. Müdürüm, hal ben, denediğim hiçbir şeyin anlamı yoktu. Tabancayı yine kaldırdı. Namlusunu Brutal'la benim arama doğru oturmuş dinlemiyordu bile. Kan çanağı gözleri iri iri açılmıştı. ve işte Harry Torvilliger, o kocaman ve sevimli gülümseyişine takılmış olan bizim koca oğlan tarafından çekiştirilerek getiriliyordu. "Coffee," dedi Morris soluk soluğa. "John Coffee." Derin bir soluk alıp çatlak ama güçlü bir sesle bağırdı. "Dur orada dur, yoksa ateş ederim." Arkasından zayıf ve titrek bir kadın sesi duyuldu. "Hal, orada ne yapıyorsun? Kiminle konuşuyorsun? Seni kahrolası pezevenk." Morris bir an için karmakarışık ve çaresiz bir ifadeyle sesin geldiği yöne döndü. Bir an için dediğim gibi ama o an uzun namlulu tabancayı elinden kapmama yetmemeliydi. Yalnız ellerimi kaldıramadım. Sanki onlara birer ağırlık bağlanmıştı. Başımın içi tıpkı elektrikli bir fırtınada yayın yapmaya çalışan bir radyo gibi parazit doluydu. Hatırladım yalnızca hal için duyduğum donuk bir mahcubiyetti. Harry ile John Coffey basamakların dibine vardılar. Morris başını karısının sesinin geldiği yönden çevirip yine tabancasını kaldırdı. Daha sonra evet, Coffey'i vurmaya kesinlikle niyetliydim diyecekti. Onun hepimizi rehin aldığını ve bu işin gerisindeki beyin her kimse kamyonetin içindeki gölgelerde saklandığını düşünmüştü. Onu neden evine getirmiş olabileceğimizi hiç anlamadığını ama en güçlü olasılığın intikam duygusu olduğunu söyleyecekti. Daha o ateş edemeden Harry Torvilliger kafinin önüne geçip yürümeye başladı. Bedeninin büyük kısmını koruyordu. Bunu ona kafi yaptırmadı. Harry kendiliğinden yaptı. "Hayır Müdür Morris," dedi. "Her şey yolunda. Kimsede silah yok ve hiç kimse zarar görmeyecek. Buraya yardım etmeye geldik." "Yardım etmeye mi?" Morris'ın karmakarışık gül kaşları çatıldı. Gözleri parladı. "Ben gözlerimi Brutal'ın açık emniyetinden alamıyordum. Neye yardım etmeyi, kime yardım etmeyi?" Sanki bunu yanıtlarmış gibi kadının sesi sinirli, belirsiz ve kesinlikle umutsuz bir halde yükseldi. "Buraya gel ve çirkef deliğimi karıştır. Seni orospu çocuğu. O kahrolası arkadaşlarını da getir. Onlar da sıraya girsinler." Ruhumun derinliklerine kadar sarsılmış bir halde Brutal'a baktım. Küfürler ettiğini duymuştum. Beynindeki ulvi şekilde onu küfretmesine yol açıyordu. Ama bu yalnızca küfretmekten öteydi. Çok daha öte. Morris bize yeniden "Burada ne işiniz var?" diye sordu. Sesindeki kararlılık büyük ölçüde gitmişti. Karısına seslenmeleri başarmıştı bunu. "Anlamıyorum. Hapishaneden mi kaçılıyor yoksa?" John Harry'i bir yana koydu. Öylece kaldırıp kenara koydu ve eşeğe tırmandı. Brutal'la benim aramda durdu. O kadar kocamandı ki her ikimiz de iki yanında Melin'in çiçeklerinin içine itti. Morris ona bakmak için gözlerini kaldırdı. Tıpkı yüksek bir ağacın tepesini görmeye çalışan bir adama benziyordu. Ve birdenbire benim için her şey yerli yerine oturdu. Kumları ya da bilinç tanelerini alt üst eden güçlü parmaklar gibi düşüncelerimi karmakarışık eden o uyumsuzluk ruhu gitmişti. Brutal'la ben patronumuzun önünde öylece çaresiz dikilirken Harry'nin nasıl olup da hareket edebildiğini de anlamıştım sanırım. Harry John'la birlikteydi. Ve o öteki şeytansı ruha karşı çıkan güç her neyse o gece John Coffey'nin içindeydi. Ve John Müdür Morris'ın karşısına geçtiğinde durumu kontrolüne alan da bu öteki, ben onu beyaz bir şey olarak canlandırıyorum, beyaz ruhtu. Diğeri de yok olup gitmedi ama. Tıpkı güçlü bir ışığın önünde gerileyen gölgeler gibi çekildiğini hissettim. John Coffey, "Yardım etmek istiyorum," dedi. Morris ona baktı. Gözleri hayranlık dolu, ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmıştı. Coffey elinde tabancasını alıp bana geçirdiğinde halin onun gittiğini bile hissettiğini sanmıyorum. Dikkatle tabancanın emniyetini indirdim. Sonra namluyu kontrol ettiğimde boş olduğunu görecektim. Bazen Hal'in bunu bilip bilmediğini merak ederim. Bu arada John hala mırıldanıyordu. Ona yardım etmeye geldim. Yalnızca yardıma. Bütün istediğim bu. "Hal!" diye seslendi karısı arkadaki odadan. Sesi şimdi biraz daha güçlü çıkıyordu. Ama sanki bizim kafamızı o kadar karıştırıp büzen o şey şimdi ona girmiş gibi biraz da korkuyordu. "Her kimseler gönder onları. Gecenin bir yarısı satıcılara ihtiyacımız yok. Elokus istemez, Hoover istemez, ağın akıntı bulaşmış Fransız da onları da istemez. Kov onları, onlara gidip becermelerini söyle, bir bir." Bir şey kırıldı. Belki de bir su bardağı. Sonra Melih hıçkırmaya başladı. "Yalnızca yardım etmeye," dedi John Coffey. O kadar alçak bir sesle konuşmuştu ki neredeyse fısıldar gibiydi. Kadının hıçkırıklarını da küfürlerini de duymazdan geliyordu. "Yalnızca yardım etmeye patron, hepsi bu." "Edemezsin," dedi Morris. "Hiç kimse yardım edemez." Bu ses tonunu daha önce de duymuştum ve bir an sonra itirar yolları iltihabımı iyileştirdiği o gece kafinin hücresine girerken kendi sesimin de böyle çıktığını fark ettim, hipnotize olmuş gibi. "Sen kendi işine bak, ben de benimkine," demiştim Delego'ya. Yalnız benim işime bakan kafi olmuştu, tıpkı şimdi Morris'in işine baktığı gibi. "Biz edebileceğini düşünüyoruz," dedi Brutal. "Ve işimizi tehlikeye atmamızın, belki de hapiste yatma riskini bile göze almamızın nedeni buraya gelip sonra hiç denemeden yüzüstü dönüp gitmek değildi." "Ne var ki daha 3 dakika önce böyle yapmaya hazırdım ben," burutuldu. John Coffey senaryoyu elimizden aldı. Morris'u geçip içeri girdi. Morris onu durdurmak için tek elini güçsüzlükle kaldırdı. Parantez. Eli John Coffey'nin kalçasına deyip düştü. Koca adamın onu fark bile etmediğinden eminim. Ve sonra ayaklarını sürüyerek oturma odasına, mutfağa ve arkasından yatak odasına doğru gitti. Otis tanınmayacak haldeki sesini duyuldu. Çık buradan, her kimsen çık git. Giyinik değilim. Memelerim dışarıda. Voros bu kutumda ceryanda kalıyor. John hiç aldırış etmeden yürüdü. Lambaları kırmamak için başını eğmişti. Yuvarlak kahverengi kafası parlıyor, elleri iki yanında sallanıyordu. Bir an sonra onun peşinden girdik. Önce ben, sonra Brutal ile Hal yan yana, ben arkadan Harry. Bir şeyi çok iyi anlamıştım. Artık her şey bizim kontrolümüzden çıkmış, John'unkine geçmişti. 8. Arka odada yatağın başucuna yaslanmış, bulanık gözlerinin önünde dikilen deve bakan kadın hiç de 20 yıldır tanıdığım Melly Morris'a benzemiyordu. Delacour'un idamından az önce Jen'le birlikte ziyaretine geldiğimiz Melly Morris bile değildi. O yatakta oturan kadın, Howell cadısı kılığına girmiş hasta bir çocuğu andırıyordu. Murarmış cildi kırış kırış bir yufkaya benziyordu. Sağ gözünün çevresi sanki göz kırpmak istermiş gibi buruşmuştu. Ağzının da o tarafı iyice kıvrılmış, morumsal dudağından tek bir sarı diş görünüyordu. Saçları kafasını çevreleyen karmakarışık ince bir sis gibiydi. Odada bedenimizin normal olarak çıkardığı atıkların kötü kokuları vardı. Yatağın yanındaki oturak sarımsı koyu bir sıvıyla yarısına kadar doluydu. Zaten çok geç kalmışız diye düşündüm dehşet içinde. Daha birkaç gün önce tanınır haldeydi. Hastaydı ama kendisiydi yine de. O günden beri kafasının içindeki şey korkunç bir hızla ilerleyip beynini ele geçirmiş olmalıydı. Onu artık John Coffey'nin bile yardım edebileceğini sanmıyordum. Kafe odaya girdiğinde Melly Morris'un yüzündeki ifade korkuyla dehşet karışımıydı. Sanki içindeki bir şey kendisini yakalayıp söküp atabilecek bir doktorun geldiğini anlamıştı. Tıpkı bir sülüğü koparmak için üzerine tuz ekmek gibi. Sözlerime dikkat edin. Melly Morris'un içine cinlerin girdiğini söylemiyorum. Ve o geceki heyecanım yüzünden bütün algılamalarımdan kuşku duyabileceğimin de bilincindeyim. Ancak inanın bana, gözlerinde korkuya benzer bir şey vardı. Sanırım bu konuda bana güvenebilirsiniz. Bu duyguyu artık yanılamayacak kadar çok gördüm ben. O her neydiyse alelacele gitti. Ve yerine canlı, mantık dışı bir ilgi geldi. O tarifsiz ağız bir gülümsemenin gölgesiyle titredi. Oh ne kocaman diye bağırdım. Boğazı kötü ağrımaya başlamış bir küçük kıza benziyordu sesi. Aynı yüzü kadar süngerimsi beyaz olan ellerini organın altından çıkarıp kavuşturdu. Pantolonunu indir. Bütün hayatım boyunca zencilerin organlarından söz edildiğini duydum ama kendim bir tane bile görmedim. Arkamda Morris çaresizlik içinde inledi. John Coffey bunların hiçbirini aldırış etmedi. Bir an sanki onu biraz uzaktan izler gibi öylece durduktan sonra yatağa yaklaştım. Yatağın yanında tek bir gece lambası yanıyordu. Lambadan geceliğinin yakasındaki dantellere kadar çekilmiş beyaz yorganın üzerine parlak bir ışık halkası yayılıyordu. Yatağın arkasındaki gölgelerin içinde eskiden aşağıdaki salonda duran şezlongu fark ettim. Daha mutlu günlerde Melin'in kendi elleriyle ördüğü bir battaniye yarı şezlongun üzerinde yarı yerde duruyordu. Biz geldiğimizde hal burada uyuyor ya da en azından kestiriyor olmalıydı. John yaklaşırken Melin'in ifadesi üçüncü kez değişti. Birdenbire yıllar boyu iyiliği benim için o kadar anlam taşıyan ve artık çocuklar yuvadan uçunca kendini son derece yalnız, işe yaramaz ve hüzünlü hisseden Jane için daha da önemli olan o eski Melih'i gördüm. Melih hala ilgiliydi ama şimdiki aklı başında ve bilinçli bir ilgi gibiydi. Açık mantıklı bir sesle ''Kimsin sen?'' diye sordu. ''Ve ellerinle kollarında neden bu kadar çok yara izi var? Sana kim bu denli acı verdi?'' John Coffey alçak gönüllü bir sesle ''Hepsinin nereden geldiğini pek hatırlamıyorum hanımefendi.'' dedi ve onun yanına yatağa oturdu. Melinda elinden geldiğince gülümsedi. Ağzını sırıtan sağ tarafı titredi ama tam kalkmadı. John'un sol elinin arkasındaki bir palı gibi eğri beyaz yara izine dokundu. ''Bu ne büyük bir lütuf. Nedenini biliyor musun?'' ''Sanırım siz hekimin zarar verdiğini bilmezseniz geceleri uykunuz kaçmaz.'' dedi John Coffey o neredeyse güneyli aksanıyla. Melih kötü kokan hasta odasında gümüş kadar arı bir kahkahayla güldü. Ha şimdi yanımda hızlı hızlı soluk alıyor, variye girmemeye çalışıyordu. Melih gülünce hızlı solukları bir an kesildi, içini çekti. Sonra kocaman ellerinden biriyle omzumu kavradı. Morartacak kadar sıktı. Ertesi gün gördüm ama o anda pek hissetmedim. ''İsmin ne?'' diye sordu Melih. John Coffey hanımefendi. Coffey, kahve gibi. Evet hanımefendi. Yalnızca yazılışı farklı. Melih yastıklarına yaslandı ve yarı oturur durumda ona baktı. Lambanın ışığı tıpkı sahnedeki iki oyuncu gibi onları sarıyordu. Cezaevi üniforması içindeki kocaman siyah adamla ölüm döşeğindeki ufacık beyaz kadın. Pırıl pırıl bir hayranlıkla Cuffy'nin gözlerinin içine baktı. Hanımefendi. Evet John Cuffy. Sözcükler kötü kokan havada bize güçlükle ulaşmış gibiydi. Bacaklarımda ve sırtımdaki kasların kasıldığını hissettim. Bir yerlerde çok uzaklarda müdür koluma yapışmış sıkıyordu ve göz ucuyla Harry ile Brutal'ın tıpkı gece içinde kaybolmuş iki çocuk gibi kollarını birbirlerine doladıklarını görüyordum. Bir şey olacaktı, büyük bir şey. Hepimiz bunu kendimizce hissediyorduk. John Cuffy ona daha da yaklaştı. Yatağın yayları gıcırdadı, yatak örtüleri hışırdadı ve ay pencerenin üst camından soğuk soğuk gülümsedi. Cuffy'nin kan çanağı gözleri Melin'in yukarı çevrilmiş çökmüş yüzüne dikildi. Görüyorum, dedi. Ona değil de en azından ben öyle sanmıyorum kendi kendine söylüyordu. Görüyorum, yardım edebilirim. Kıpırdama, hiç kıpırdama. Daha eğildi, biraz daha. Bir an için dev yüzü Melin'inkinden 5 santim uzakta durdu. Bir elini yana kaldırdı. Parmaklarını açtı. Sanki bir şeyi beklemesini söyler gibi. Beklemesini, beklemesini. Ve sonra yeniden yüzünü yaklaştırdı. Geniş düzgün dudakları onunkilerine bastırıp açılmaya zorladı. Bir an için kadının gözlerinden birini gördüm. Kafiden öteye bakıyordu ve şaşkın gibiydi. Sonra düzgün kağıt kafası kımıldadı ve Melin'in gözü görünmez oldu. Kadının ciğerlerinin derinliklerindeki havayı içine çekerken hafif bir ıslık duyuluyordu. Bunlar 1-2 saniye sürdü. Sonra ayaklarımızın altındaki yer oynadı. Ev çevremizde dönüyor gibiydi. Bu benim hayalim değildi. Hepsi bunu hissettiler ve daha sonra söylediler. Bir dalgalanma gibiydi. Salonda çok ağır bir şeyin düşmesinin şıngırtısı duyuldu. Ayaklı saat olduğu ortaya çıktı sonradan. Harmor'u sonu onartmaya çalıştı ama bir daha asla 15 dakikadan uzun çalışmadı. Daha yakınımızda ayın göründüğü cam kırılırken önce bir çatırtı sonra da bir şangırtı duyuldu. Duvardaki yedi denizden birinde gezen bir yelkenli gemi resmi çivisinden çıkıp yere düştü ve camı tuzla buz oldu. Burnuma sıcak bir koku geldi ve Melih'i örten beyaz yorganın dibinden dumanların çıktığını gördüm. Sağ ayağı olan titreyen yanın yanındaki bir bölge kararmaya başlamıştı. Tıpkı rüyada gibi Morris'un elini silkeleyip gece masasının yanına geçtim. Orada bir bardak su duruyordu. Çevresindeki 3-4 harf şişesi sallantıdan devrilmişti. Suyu alıp tutan yere döktüm. Bir tıslama duyuldu. John Coffey onu o derin ve mahrem biçimde öpmeye devam etti. Bir elini hala uzatmış, öbür yatağın üzerinde muazzam ağırlığını taşırken içine çekiyor, çekiniyordu. Parmakları açılmış, eli bana kahverengi bir deniz yıldızı gibi göründü. Birdenbire kadının sırtı kasıldı. Ellerinden biri havada uçuştu. Bir dizi spasmla kasılıp açıldı. Ayakları yatağa dövmeye başladı. Sonra bir şey çığlık attı. Bir daha. Yalnızca ben değil, diğerleri de duydu onu. Brutal'a ayağını tuzağa kaptırmış bir kurt ya da tilki gibi gelmişti. Bana o zamanlarda sakin sabahlarda hala duyabileceğiniz bir kartal çığlığı gibi geldi. Kanatlarını germiş, sisli ovalar üzerinde uçan bir kartalın çığlığı. Dışarıda rüzgar evi ikinci kez sağlayacak kadar şiddetli esiyordu. Bu da garipti aslında. Çünkü o ana dek hiçbir esinti yoktu. John Cuffy ondan uzaklaştı ve Melin'in yüzünün düzgünleşmiş olduğunu gördüm. Ağzını sağ tarafa artık sarkmıyordu. Gözleri normal biçimlerine dönmüş ve 10 yaş gençleşmiş görünüyordu. Cuffy 1-2 dakika hayran hayran ona baktı. Sonra öksürmeye başladı. Sanki yüzünü öksürmek istemezmiş gibi başını çevirdi. Dengesini yitirdi. Parantez. Ki bu pek güç değildi. O kadar iriydi ki zaten otururken poposunun yarısı yatağın dışında kalmıştı. Ve yere düştü. Ev 3. kez sarsmaya yetecek kadar kocamandı. Dizlerin üzerine yıkılıp başını eğdi ve veremden ölmek üzere olan bir rahibe gibi öksürmeye başladı. Şimdi böcekler diye düşündüm. Onları öksürecek ve bu kez ne çok olacak. Ama olmadı. Yalnızca öğürerek derin derin öksürmeye devam etti. Öksürükleri arasında güçlükle nefes alabiliyordu. Koyu çikolata renkli derisi grileşmeye başlamıştı. Brutal telaşlanıp yanına gitti. Tek dizinin üzerine çöktü ve bir kolunu onun geniş sarsılan sırtına attı. Brutal'ın hareket etmesi sanki bir büyüyü bozmuş gibi Morris de eşinin yanına gidip Cuffy'nin yerine oturdu. Öksüren tıkanan devin varlığından habersiz gibiydi. Cuffy hemen ayaklarının dibinde diz çökmüş olmasına rağmen Morris'un gözleri yalnızca şaşkın şaşkın kendisine bakan karısını görüyordu. Ona bakmak tıpkı artık temizlenmiş kirli bir aynaya bakmak gibiydi. John diye bağırdı Brutal. Kus şunu, eskiden yaptığın gibi kus şunu. John tıkanarak öksürmeye devam etti. Gözleri yaşlarla değil de kendini sıkmaktan ıslanmıştı. Ağzından tükürük püskürtüyor ama başka hiçbir şey gelmiyordu. Brutal birkaç kez sırtına vurdu. Sonra dönüp bana baktı. Boğuluyor, ondan hem de her neyse boğuyor onu. Atıldım. Daha iki adım gitmeden John dizleri üstünde benden uzaklaşıp odanın bir köşesine çekildi. Hala sertçe öksürüyor ve tıkanıyordu. Alnını duvar kağıdına yasladı. Bir bahçe duvarından taşan yaban güllerinin resmiydi. Ve sanki gırtlağının dokusunu söküp atmak istermiş gibi garip, genizden bir hırıltı çıkardı. Eğer o böcekleri bir şey çıkarırsa bu çıkarır diye düşündüğümü hatırlıyorum ama yine bir şey olmadı. Ama öksürük krizi biraz hafiflemiş gibiydi. Ben iyiyim patron dedi hala alnını yaban güllerine yaslamışken. Gözleri kapalıydı. Orada olduğumu nasıl bildiğinden emin değilim ama biliyordu. Gerçekten iyiyim. Siz hanıma bakın. Ona kuşkuyla bakıp yatağa döndüm. Carmen'in alnını ovuyordu ve kadının başında inanılmaz bir şey gördüm. Saçlarının bir kısmı çok değil ama birazı yeniden siyah olmuştu. Ne oldu diye sordu kocasına. Gözlerimin önünde yanaklarına renk geldi. Sanki duvar kağıdından birkaç gül çalıvermiş gibiydi. Buraya nasıl geldim ben? İyi doğan ya hastaneye gitmeyecek miydik? Doktorun biri başıma X ışını verip beynimin resimlerini çekmeyecek miydi? Şşt dedi Hal. Şşt sevgilim artık hiçbirinin önemi yok. Ama anlayamıyorum. Neredeyse bağırıyordu. Bir yol kenarında durduk. Bana bir demet çiçek aldın ve sonra buradayım. Karanlık. Akşam yemeğini yedin mi? Hal. Neden misafir odasındayım? Röntgenim çekildi mi? Gözleri neredeyse görmeden Harry'i geçti ama şoktaydı sanırım ve bana takılıp kaldı. Paul, röntgenim çekildi mi? Evet dedim. İyi çıktı. Tümör bulamadılar mı? Hayır dedim. Baş ağrılarının da geçeceğini söylediler. Yanımda Hal gözyaşlarını boğuldu. Eğilip kocasının şakağını öptü. Sonra gözleri köşeye kaydı. O zenci de kim? Neden köşede duruyor? Döndüm ve John'un ayağa kalkmaya çalıştığını gördüm. Brutal ona yardım etti ve John son bir gayretle doğruldu. Ancak tıpkı yaramazlık yapmış bir çocuk gibi duvara dönüp durdu. Öksürük nöbeti hala geçmemişti ama zayıflıyor gibiydi. John dedim. Arkana dön koca olan ve hanımı gör. Yavaşça döndü. Yüzü hala kül gibiydi ve 10 yaş daha yaşlı görünüyordu. Tıpkı bir zamanlar çok güçlü, kuvvetli olan ama sonunda veremle yaptığı savaşı yitirmeye başlamış bir adam gibi. Gözlerini cezaevi terliklerine dikmiş, elinde buruşturacak bir şapka ister gibi. ''Kimsin sen?'' diye sordu Melih'ini. ''İsmin nedir?'' ''John Coffey, hanımefendi.'' Melih de hemen ''Ama Coffey gibi yazılmıyor.'' dedi. Yanında Hal irkildi. Melih bunu hissetti ve gözlerini siyah adamdan ayırmadan yavaşça kocasının elini okşadı.